Koloseliler kitabına devam ediyoruz. Bugün 21. ayete geldik. 21, 22, 23'ü okuyoruz. Koloseliler 1, 21, 22 ve 23. ayetleri okuyacağız. Evet, Tuğrul.
Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zaman düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Paulus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldum. Amin.
Evet, Rabbin kutsal sözünü okuduk. Evet, çocukken çok küsüp çok barışıyorduk. Kavga ediyorduk. Ondan sonra bir bakmışsın aynı gün barışmışız. Çok oluyor. Hiç böyle kavga edip aynı gün barıştığınız arkadaşınız oldu mu? Veya tartışıp barıştığınız çocuklar. Böyle kavga ettiniz, sonra barıştınız. Her gün oluyor değil mi? Tartışıyorsunuz, barışıyorsunuz. Peki bir günden fazla böyle sürdü mü barışmanız? İşte kavga ettiniz, sonra barışamadınız. Sürdü. Evet. Ben çocuklara soruyordum da başka çocuklar ellerini kaldırıyor böyle. 6 gün mü dedin? 6 ay falan. Evet. Bazen böyle hiç yoktan sebeplerden kavga ediyorsunuz. Ondan sonra veya tartışıyorsunuz. İşte renklerden, tatlardan bahsederken bir bakıyorsun birden bir kavgaya dönüşüyor. Bir böyle sözlü düelloya dönüşüyor. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını oluyor. İşte 6 ay sürüyor, 1 sene sürüyor. Ama kesinlikle haklıyım yani bunu 1 sene sürdürmekte diyebiliyorsunuz kendi kendinize. Değil mi? Peki bir kavga ettikten, tartıştıktan sonra 1 seneden fazla böyle küs kaldığınız veya bozuştuğunuz veya konuşmadığınız bir arkadaşınız, aile üyeniz oldu mu? Oldu. Evet, bakın. Bu hayatta mutlaka olması lazım. Değil mi Tuğrul? Psikoloji okudun. Görüyorsun yani çevrende. Sadece psikoloji okumamıza gerek yok. Yani hepimiz, her birimiz insan ilişkilerinde insan psikolojisini görüyoruz. Kendimizi haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Barışmamak sanki böyle kavgalı bir durumda durmak, kendimizi o şekilde tutmak bir şekilde bizi tatmin ediyor böyle. Bir savaşçı bir ruhumuz var. O bana böyle yaptı. Ben de konuşmayacağım onunla gibi bir şekilde uzak duruyoruz yani. Ama barışa ihtiyacımız var. Barıştırılmaya bir şekilde ihtiyacımız var. Evet, benim barıştırılmaya ihtiyacım yok diyen de olabilir. Ama barıştırılmaya, barışa ihtiyacımız var. Belki bir aile üyenizden ya da yakın bir arkadaşınızdan bazı sebeplerden dolayı ayrılmış olabilirsiniz. Kavgalı olabilirsiniz, tartışmalı olabilirsiniz. Belki de eşinizle bazı zorluklar yaşıyorsunuzdur. Ben eşimle asla hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk, hiçbir tartışma yaşamadım diyen tek kişi veya tek çift arkada oturuyor. Daha yeni evlendiler. Bir dakika, göreceğiz yani. Değil mi? Bu arada tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle bazı ortasında bir alkışlayalım sizi. Ama tartışmalar olacak tabii. Sıkıntıları yaşayacaksınız. Bu zorluklardan geçeceksiniz. Evet, kilisede bir kardeşle aranız bozuk mu? Tanrı ile olan ilişkinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Veya nasıl tanımlarsınız? Benim Tanrı ile ilişkim şöyledir diye böyle kendi kendinize bir aklınızdan böyle sessiz bir şekilde tanımlayın. Benim Tanrı ile ilişkim nasıl? Nasıl bir ilişkiye sahibim Tanrı ile? Bir tanımlayın bunu. Dünyamızın barıştırılmaya ihtiyacı olan bir yer olduğu sonucuna varıyor musunuz? Bu dünyaya baktığınızda, haberleri okuduğunuzda, sadece futbol haberlerini okumuyorsanız. Futbolda da barıştırılmaya ihtiyaç var değil mi? Böyle Fenerliler, Galatasaraylılar sürekli Facebook'tan birbirlerine mesajlar atıyorlar böyle. Birbirlerini kızdırıyorlar. Onların da bir şekilde bir barışmaya ihtiyacı var. Evet, yani bu dünyaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Barıştırılmaya ihtiyacı olan bir dünya görüyor musunuz? Kolosseliler 1:15-20'ye baktığımızda Pavlus'un Mesih'in barıştırma hizmetinin sonucunun esenlik yani huzur olduğunu açıkladığını görmüştük. Bunun üzerinde konuşmuştuk. Çocukken, tabii ben çocukken diyorum ama bugünlerde de çalıyor olabilir. Şarkı vardı. Şu dünyadaki en mutlu kişi, evet tamamlayın. Neydi? Şu dünyadaki sevmeyi bilendir değil mi? Evet. Bütün dünya buna inansa, ah inansa diye gidiyordu. Bilen var mı bu şarkıyı veya bilmeyen? Herkes biliyordur ya değil mi? Biliyoruz diyorlar. Evet. Handan ses çıkmıyor. Bizimkilerden ses yok. Ben evde söylemiyor muyum? Söylemiyor muyum bu şarkıyı? Bazen radyoda falan duyuyoruz artık. Evet. Bu şarkı da birçok şarkı gibi işte sevgi ve barış içinde yaşama arzusundan kaynaklanıyor. Hepimizin böyle bir arzusu var. Hepimizin bir barış isteği, bir barış arzusu var. Hatta selamlaştığımızda bile bunu söylüyoruz. Selamlaşma aslında barışma gibi bir şey. Selam, barış demek, esenlik demek. Shalom, İbranice yine aynı anlama geliyor. Barışma, barışalım veya selam, esenlik, barış anlamına geliyor. Hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı var. Dillerimize de geçmiş. Yeruşalim yine aynı şekilde barış şehri. Yeruşalayim şeklinde söyleyebiliriz. Evet belki de komşularınızla barışmanız gerekiyor. Yani komşumla işte alt kat, üst kat veya çevremdeki komşularla sıfır sorun yaşayacağım derken bir bakmışsınız hepsiyle bozuşmuş buluyorsunuz kendinizi. Yani bu sadece bireysel anlamda değil. Ülkeler de bu şekilde böyle savaşlara giriyorlar. Birbirlerine zarar verebiliyorlar. Evet. İşte tam bu durumda yine mi barıştırmayla ilgili bir vaaz. Bir iki seneye zaten bağışlar aramızı düzeltirim ama şimdi olmaz diyor olabilirsiniz. Pavlus burada Mesih'in bizi Tanrı'ya getirmesini ve barıştırılma ihtiyacımızı anlatıyor. Evet, Pavlus'un ne anlattığına dikkat edelim. Mesih'in bizleri Tanrı'ya getirmesine ve bu ihtiyacımızı bize anlatıyor. Barıştırılma ihtiyacımızı anlatıyor. Sonra da Mesih'in bizi Tanrı ile nasıl barıştırmış olduğunu anlatmaya başlıyor. Pavlus bu barıştırmanın esas amacını bizlere gösteriyor. Tanrı ile barışık bir yaşamın nasıl bir yaşam olduğunu anlatarak söylemek istediklerini bitiriyor. Şimdi Pavlus'un yazdıklarını okurken biraz bunları canlandırmamız gerekiyor. Adem'e ne olduğunu, Adem'in nasıl itaatsizlik ettiğini ve Tanrı'yla barışık bir durumdan Tanrı'ya düşmanmış gibi yaşamaya başladığını, Adem'den nasıl atıldığını düşünmemiz ve bu konuyu hayal etmemiz gerekiyor. Ne oldu? Nasıl bir yaşam sürmeye başladı Tanrı'yla, Tanrı'dan ayrı düştükten sonra? Cezalandırıldıktan sonra. Evet, Pavlus işte bunu Tanrı'yla bu barıştırılma ihtiyacımızı bize çok net bir şekilde anlatıyor. Ve Tanrı'yla barışık bir yaşamın nasıl bir yaşam olduğunu anlatarak bu sözlerini tamamlıyor. İlk olarak Pavlus barıştırılmaya olan ihtiyacımızı anlatarak başlıyor. İlişkideki kopukluğu, zedelenmeyi tanımlıyor. Burada özellikle Tanrı'ya yabancılaştığımızı söylüyor. Pavlus yabancısınız diyor. Yabancılaştınız diyor. Böyle derken, yani yabancılaştınız derken kimden ya da neyden yabancılaştığımızı açıklayan bir nesne belirtmiyor. Kimden koptuk? Kime yabancılaştık? Tanrı'dan mı? Tanrı'ya mı? İnsanlara mı yabancılaştık? Efes'teki kiliseye yazmış olduğu mektubunda Pavlus benzeri bir ayrıntıdan bahsediyor. Efesler 2.12'de şöyle yazıyor. O zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız diyor. Pavlus, Yahudi ve Hristiyan görüşü olan kişinin Tanrı ile olan ilişki düzeni ile insanla olan ilişki düzeninin bağlantısını anlatıyor burada. 10 emirde bu şekilde düzenlenmiştir. İlk 4 emir Tanrı ile olan ilişkimizi düzenliyor. Geri kalan 6 emirde birbirimizle nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini düzenliyor. İsa Mesih 10 emri bizlere şöyle özetliyor. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin diyor. Ama bizler sadece bazı zamanlarda öyle davranarak ilişkisel ayrılma ve karmaşaya katkıya devam ediyoruz bir şekilde. Evet, bizim de barıştırılmaya ihtiyacımız var. Sonra Pavlus hasım bir kafa yapısını anlatıyor, tasvir ediyor. İlişkilerimiz barıştırılmaya ne kadar ihtiyaç duyduğumuza işaret ederken hasım kafa yapımız barıştırılma ihtiyacımıza ihanet ediyor. Artık bizim yapımız, ruh halimiz diyelim, karakterimiz veya günahımızdan gelen bu hasım yapımız diyelim. Ben hasım yapı veya düşmanca tavrımız diyelim buna. Barıştırılmaya direniyor. Bir şekilde bu barıştırılma ihtiyacımıza ihanet ediyor. Siz de benim gibiyseniz, benim kafam bazen işte hoşnutsuzluk, acılık, nefret gibi şeylerle dolu olabiliyor. Her birimiz bunu kabul etmeliyiz. Hepimiz, her birimiz yapısal olarak günahımızdan dolayı barıştırılma ihtiyacımıza ihanet ediyoruz. Her birimiz günahımızdan dolayı buna direniyoruz. Hem birbirimizle olan barıştırılmaya direniyoruz, hem de Tanrı'yla barıştırılmaya direniyoruz. Düşüncelerimizin birçoğunu bizimle aynı fikirde olmayanlarla tartışmaya ayırırken onlarla barış planları yapmaya yanaşmıyoruz. Pavlus'un kullanmayı seçtiği kelimeler savaş kaynaklı kelimeler. Evet, bir elçi iki hasım kısmı bir araya getirip barıştırıyor. Daha bu hafta işte Libya'da elçilerin nasıl böyle birbirleriyle buluştuklarını, görüştüklerini, daha sonra ateşkes ilan ettiklerini gördük. Evet, yani iki hasım kısmı bir araya getirdiler veya getirecekler bilemiyorum ama bir şekilde önce ateşkes, ondan sonra bir şekilde barış anlaşması yapma gayretindeler. Pavlus'un kullanmayı seçtiği kelimeler burada ne dedik? Savaş kaynaklı kelimeler ve elçiler de iki hasım kısmı bir araya getirip barıştırıyor dedik. Savaştaysa savaşan iki ordunun başlarını bir araya getirip düşmanlıklarını bitirmesini ve barış yapmalarını ister elçiler. Pavlus burada kullanmış olduğu dili savaş sahası olan akıllarımıza, kafa yapımıza uyguluyor. Evet, kafa yapımız, ruhani durumumuz veya günahımızdan kaynaklanan duruşumuz bizim bir savaş sahasında olduğumuzu gösteriyor. Pavlus'un da burada kullandığı kelimeler buna işaret ediyor. Bir savaş alanındayız. Aklımız büyük bir savaş alanı. Ve burada kullanmış olduğu dili tabii bizim bu kafa yapımıza uyguluyor Pavlus. Pavlus bizim barıştırılma ihtiyacımızı, bizim kötülüklerimizi anlatarak tasvir ediyor. Bizim bozuk ilişkilerimiz ve hasımlaşmış kafalarımız barıştırılma ihtiyacımızı duyuruyor. hareketlerimiz de bizim en büyük ihtiyacımız olan barıştırılma ihtiyacımızı bir şekilde gösteriyor. Bizi gözlemleyen herkes ciddi sorunlara sahip olduğumuzu görecektir. İsa'nın kendisi de elçileri de bizim hareketlerimizin kime bağlı olduğumuzu ve bizi tanımladığını söylüyorlar. Evet, bizim hareketlerimiz kime bağlı olduğumuzu gösteriyor ve bu hareketler bizi tanımlıyor. Ben Barış Prensi İsa Mesih'iz diyorum. İşte sen de mi, senin hareketlerin Mesih'i izlediğini göstermiyor gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Veya bize şiddetsiz direniş örneğini öğreten Mahatma Gandhi'ye saygı duyuyorum diyenler de var. Gerçekten de ona saygılı mısın? Hareketlerin pek saygılı olduğunu göstermiyor da diyebilirsiniz. İşte İsa'yı izleyen, gerçekten İsa'ya iman eden, İsa'yı izleyen kişilerin hareketleri İsa'yı yansıtır. Tanrı ile barıştırılmış olan kişinin hareketleri Tanrı ile barıştırılmış olduğunu gösterir. O kişiyle, o kişinin tavırları, tutumları kime ait olduğunu gösterir. Pavlus'un bu sözünü hatırlayalım. Ben kime ait olduğumu biliyorum diyor. Ölümle yüz yüze kalsa bile kime ait olduğunu hatırladığını söylüyor. Evet, kendi hareketlerimizi incelediğimizde barıştırılmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, yapmak istediğimiz şeylerle yaptığımız şeyler arasında bir barıştırılma ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Evet, Pavlus Koloseli Hristiyanlara bu ayrılığın, düşmanlığın ve kötülüklerin onların geçmişlerinin bir parçası olduğunu söylüyor. Evet, ayrılığın, düşmanlığın, kötülüklerin Koloseli Hristiyanların geçmişinin bir parçası olduğunu söylüyor Pavlus. Mesih'in onları Tanrı ile barıştırma işi bu kopukluğun yerini kutsal bir yaşama bırakmıştı. Ve Pavlus da bu beklentiyle onlara yazıyor. Kutsal yaşamlar süren Koloseli Hristiyanlar olarak düşünüyor onları. Bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Fakat şimdi Mesih sizi barıştırdı diyor. Değil mi? Hayatımda böyle bir değişim nasıl gerçekleşebilir? Yani bir zamanlar düşüncelerimizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandık. Ama şimdi çok daha farklıyız. Şimdi Mesih bizi Tanrı'yla barıştırdı. Nasıl böyle bir barışa sahip olabiliriz? Böyle bir değişim nasıl gerçekleşebilir hayatlarımızda? Evet, Pavlus beni değiştirmenin tek yolunun Tanrı'nın işi olduğunu söylüyor. Evet, ikinci olarak Pavlus İsa Mesih'in bizleri Tanrı'yla nasıl barıştırmış olduğunu tasvir ediyor. Öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı diyor. Evet, öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Pavlus burada sadece beden kelimesini yazmıyor. Burada öz beden diye çevrilmiş kelimenin Grekçesine baktığımızda kendi et bedeninde diyor. Et bedeni, bildiğiniz et, yani şu gördüğünüz et bedeninde diyerek devam ediyor. İşte bu şekilde çevirmemiz daha doğru olur. Ayrıca Mesih'in bedeninden fiziksel beden olarak bahsettiği gibi kilise olarak da bahsediyor. Bu kullanımlardan hangisinden bahsettiğini daha net belirtmek için İsa Mesih'in fiziksel bedeni anlamına gelen et beden kelimesini kullanıyor. Et beden. Bizim barışımız bu kişi tarafından sağlanmaktadır. Bu et bedene sahip olan, o et bedenini yani hisseden, acı çeken, susayan, rüzgarı hisseden bu kişi bizi barıştırmaya gelen kişi. Bizim barışımız bu kişi tarafından sağlanıyor. Bizim barıştırılmamız için İsa Mesih bedeninde nasıl bir iş gerçekleştirdi? Evet, ne yaptı? Bu et bedeninde İsa Mesih nasıl bir iş gerçekleştiriyor? Pavlus ölümden bahsediyor. Evet, bu yani İsa Mesih bedeninde yani bildiğiniz et, kemik diyelim bedeninde ne yaparak bizleri barıştırıyor? Evet, onun ölümüyle diyor. Onun ölümüyle İsa bizleri Tanrı'yla barıştırdı. Bu et beden öldü. Bizim kurbanımız olarak sunuldu. Bizim yerimize çarmıhta öldü. Bizim ölümümüzü öldü. Evet, Mesih'in kurban olduğunu, bizim yerimize öldüğünü her gün hatırlayalım. Her zaman hatırlayalım. Ebediyete kadar önümüze çıkacak bu Mesih'in kurbanlığı, kurban olarak o et bedenini çarmıhta bizim için sunmuş olması unutulmayacak bir durumdur. Neden ölüm barıştırıcı bir hareket olsun? Yani neden ölüm olsun? Yani neden ölümle barıştırılalım? Yani Tanrı'yla barışmamız için neden ölüm gerekiyor? Yani ölüm neden barıştırıcı bir hareket olsun? Yani barış, işte neden barış üzerine şahane bir şiir yazmak varken ya da herkesin içeri girip barış içinde dua edebileceği işte atıyorum 9 kapılı bir tapınak yapmak, inşa etmek varken neden ölüm? Nobel barış ödülünü almak varken neden ölüm olması gerekiyordu? Yani İsa çok güzel işler yapıp işte dünyanın en iyi insanı, en iyi adamı olup eceliyle ölemez miydi? Yani yaşlanarak. Neden bunları yapmak varken neden bunları soruyoruz. Neden ölüm? Evet, İsa Mesih'in ölümü nasıl oluyor da bizi göklerdeki Baba Tanrı ile barıştırıyor? Bazılarımızın da bildiği gibi kutsal kitap insanın kötülüklerinin, yani bu dünyada barışı sağlamayı reddetmekte dahil insanın kötülüklerinin Tanrı'nın adaletine göre Tanrı'nın gazabını hak ettiğini yazıyor. Eğer Tanrı herkese hak ettiği adaleti vermeye başlarsa hiç kimse ayakta kalamaz. Eğer Tanrı adaletini herkese hak ettiği adaleti vermeye başlarsa hiç kimse ayakta kalamaz. Hiç kimse kendisini kurtaramaz. Tanrı'dan adalet dilemeyin. Tanrı hiçbirimize adil, yani yaşayan, Mesih'e inanan veya inanmayan hiç kimseye şu an adil davranmadı. Veya şu ana kadar adil davranmadı. Ama onun adaleti örneğin şu an Hristiyanlara, Mesih'e iman edenlere şöyle adil davranıyor. Mesih'in çarmıhta ölmesini sağlayarak bizlere de adaletini göstermiş oldu. Ama biz daha çok adalet istiyoruz demiyoruz. Mesih'in sağladığı bu adalet için Rab'be şükrediyoruz. Neden biz diye soruyoruz. Hani bazen neden seçilmişlik olsun, haksızlık değil mi diye soruyorlar. Neden Tanrı neden bunları işte önceden belirledi? Bizim kurtuluşumuzu önceden belirledi. Neden diye soruyoruz. Aslında neden ben diye sormamız lazım. Çünkü hak ettiğimiz hiçbir şey yok. Seçim, seçilmişlik gerçektir, doğrudur. Önceden belirlenmişlik gerçektir, doğrudur. Kutsal yazıların öğretisidir. Bizim sorumuz neden ben? Çünkü ben Tanrı'nın adaletini, yani Tanrı'nın adaletinde ölümü hak ettim. Ölümü hak etmiş birisi olarak Rab benim bana ebedi yaşam verdi. Mesih'ini benim için çarmıhına gönderdi. Evet, dökülen Tanrı'nın adaleti ölüm getirir. Gerçekten de ölüm Tanrı ile olan barışı yok etmektir. İsa Mesih kendi bedeninde Tanrı'nın gazabına maruz kaldı. Onun ölümü Tanrı'nın gazabını yatıştırmıştır ve böylece bizleri adaletinin sınırı olmayan Tanrı ile mükemmel bir şekilde barıştırmıştır. Evet, Koloseliler İsa Mesih'in çarmıhtaki fiziksel ölümünü hafife alan birinci yüzyıldaki Gnostiklerin görüşlerini biliyorlardı. Yani Gnostiklerin İsa'nın ölümünü bir bilgiye ulaşmak olarak tanımladığını biliyordu Koloseliler. İsa Mesih'in çarmıhtaki fiziksel ölümünü hafife alan bu Gnostikler gibi düşünmüyorlardı. Gnostiklere göre Tanrı kan ve beden alıp insanların arasında acı çekecek kadar kendisini alçaltamazdı. Pavlus bu tür görüşlere karşı savaşırken kullandığı kelimeleri çok dikkatli seçiyor. Üçüncü olarak Pavlus bize Mesih'in barıştırma işinin amacını ve sonucunu anlatıyor. Mesih'in ölümünün amacı ve sonucu bizi kutsal ve kusursuz bir şekilde Baba Tanrı'ya sunmaktır. Kutsal ve kusursuz bir şekilde. Mesih böyle görkemli bir durumda ne yapacak? Bizi kime sunacak? Ve bunu ne zaman yapacak? Pavlus, siz Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkmak için kelimelerini yazarken duruşma salonunda kullanılan dili kullanıyor. Yani sanki yanımızda bir avukat var, bizi yargıca doğru yargılanmaya götürüyor gibi bir duruşma dili veya hukuksal bir dil kullandığını görüyoruz Pavlus'un. Bu şekilde Mesih'i yargıcın önünde bizim savunma avukatımız olarak tasvir etmiş oluyor. Kutsal ve kusursuz bir şekilde bizi Tanrı'ya sunduğunu görüyoruz. Evet, Rabbimiz İsa Mesih bizim tek aracımız olarak, tek avukatımız olarak, tek savunucumuz olarak bizi, hatta bizim yerimize tüm cezamızı kendi üzerine yüklenmiş birisi olarak bizi Baba Tanrı'ya getiriyor. Yargıcın önüne getiriyor. Burada kullanılan dil benzetme dili olduğu için literal anlamlarından ziyade Pavlus'un vermeye çalıştığı anlamı görmeye çalışmamız lazım. Kutsal yazılar göklerdeki babayı da Mesih İsa'yı da yaşamlarımızın yargıcı olarak açıklamaktadır. Kutsal yazılar aynı zamanda İsa Mesih'i babanın önünde bizi savunan savunma avukatımız olarak da açıklıyor. Bütün bunlar İsa Mesih'in barıştırma işini ve Tanrı'nın adaletinin yatıştırılmış olduğunu anlamamızı sağlayan mecazi ifadeler. İsa Mesih bizi yargıç olan Tanrı'nın huzurunda ne zaman kutsal ve kusursuz olarak sunacak? Evet, hepimiz Tanrı'nın önünde kutsal ve kusursuz olarak sunulacağız. Elçiler Mesih'in dirilişinden bir süre sonra Tanrı'yla bizim aramızda aracı olarak çalışmaya devam etme amacıyla Tanrı'nın sağında durmak üzere göğe alındığını yazıyorlar. Bu aracılık görevinde Mesih bizleri Tanrı'nın önünde kutsal ve kusursuz olarak sunuyor. Elçiler günahla lanetlenmiş olan bu çağla ilgili son sözün söyleneceği son yargı gününden de bahsediyorlar. İşte o gün yargıç Tanrı her şeyi olması gerektiği gibi yerli yerine oturtacak. O günde İsa Mesih bizi kutsal ve kusursuz olarak yargıç Tanrı'nın önünde sunacak. İşte Mesih'in barıştırma işinin amacı ve sonucu budur. Mesih'in barıştırma işinin amacı bizim Tanrı'nın önünde kutsal bir şekilde, suçsuz bir şekilde sunulmamız. Yargının son gününde Mesih her birimiz için şu hükmü verecek: suçlu değil. Her biriniz yargıcın önünden suçsuz olarak geçeceksiniz. Bu hüküm Mesih'in çarmıha gerilmesiyle verilmiştir zaten. Ve biz bunu daha şimdiden yaşamaya başladık. Biz bunu daha şimdiden kutsallaştırılarak kendi yaşamlarımızda gösteriyoruz. Ama Tanrı'nın yargı kürsüsünün önünden geçerken Mesih bu hükmü bizler için verecek. Suçlu değil. Her biriniz o kürsünün önünden suçlu değil, bana ait mührüyle geçeceksiniz. Bu hükümden sonra Tanrı'yla birleşeceğiz ve ebediyen onunla sonsuza dek yaşayacağız. Pavlus Tanrı'yla barışık yaşamın ne anlama geldiğini yazarak bu konuyu bitiriyor. Pavlus burada Mesih'in barıştırma görevini tamamlaması için gereken koşullardan söz etmiyor. Aksine Pavlus Tanrı ile barışık yaşamın, barıştırılmanın sonuçlarını daha şimdiden tecrübeye etmeye başladığımız bir gerçek olduğunu anlatıyor. Evet, daha şimdiden Tanrı ile barışık yaşamı yaşıyoruz. Ama Mesih'in ikinci gelişinde bu barışı, bu barıştırılmışlığı daha net bir şekilde, daha açık bir şekilde görmeye başlayacağız. Ve bunun ebediyete kadar süreceğini göreceğiz. Evet, Mesih'in sizin için sağlamış olduğu barıştırma işini siz nasıl tecrübe ettiniz veya ediyorsunuz? Tanrı ile barışık yaşam sizin için neye benziyor? Bunu gerçekten de yaşıyor musunuz? Tanrı ile barış içerisinde yaşıyor musunuz? İlk olarak barışık yaşam imanda yaşamaya devam etmektir. Bu iman belirli bir imandır. İman benim özel inanç sistemim değil. Karar verdiğim şey benim için doğrudur diyen şey iman değildir. İmanda temellenip yerleşmiş olarak kalın çevirisini imanda temellenip yerleşmiş olarak devam edin olarak da çevirebiliriz. İmanda devam etme ifadesi bizim dışımızda bir şeyi izlememiz ve ona odaklanmamız anlamındadır. Yani bizim dışımızda bir şeye odaklanıp imanda devam etme ifadesi bizim dışımızda bir şeyi izlememiz ve ona odaklanmamız anlamına geliyor. Burada devam edin kelimesi yerine ısrar edin kelimesini kullanmamız da uygundur. Bir şekilde Pavlus'un devam edin derken ne demek istediğini daha iyi anlamış oluruz. İmanda ısrar edin. İmanlı yaşamda ısrar edin ve devam edin. Buna odaklanarak yaşayın. İkinci olarak Pavlus devam etmemizi ya da ısrar etmemizi anlatıyor. Yaşamlarımızı değerlendirdiğimizde imanda devam ettiğimizi mi yoksa imanı terk ettiğimizi mi söyleyeceğiz? Pavlus iki kelime kullanıyor. Temellenme ve sabit kelimeleri. Şimdi bir dağcı bir dağcının Everest dağının tepesine varmak için inişli çıkışlı engebelerden geçmesi gerekiyor. Zorlanıyor, mücadele ediyor ve hatta düşme tehlikelerinden geçtiklerini biliyoruz. Everest'e tırmananlar veya buna benzer dağlara tırmananların zorlandıklarını, mücadele ettiklerini ama ilerlediklerini biliyoruz. Ve bu zorluklardan geçerken düşme tehlikelerinden de geçtiklerini görüyoruz. Ama tepeye varıp geçtiği yolları incelediğinde yaşadığı tecrübenin ve geçtiği yolların temellenmiş ve sabit olduklarını görür. Temellenmiş yani sağlam olduğunu ve sabit olduğunu görür. Ve ne de olsa artık tepededir. Bizler de o tepeye ulaştığımızda başımıza gelen bütün sıkıntıların neden geldiğini göreceğiz, neden başımıza geldiğini göreceğiz. Ama bu yollardan geçerken temellenmiş olarak imanda sabit bir şekilde ve sağlam bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Mesih'in barıştırma işi bizi vazgeçmeyen inatçı insanlar yaptı. Bizler yolumuzdan vazgeçmiyoruz. Düştüğümüz zaman ayağa kalkıp imanda devam ediyoruz. Hristiyanlar böyle tanınıyor. 2000 senedir bu şekilde devam ediyoruz. Hatta 4000 senedir bu şekilde devam ediyoruz. İbrahim'in imanından beri imanlılar, Mesih'e iman edenler bu şekilde vazgeçmeden ısrarla imanlı yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Siz de kendi geçmişinizi düşünürken yürümeyi öğrenen bebekler gibi düştükten sonra ayağa kalkışlarınızı hatırlayacaksınız. Hatta ayağa kalktıktan sonra hep aynı yönde yürümeye devam ettiğinizi, yarışın bitiş çizgisine doğru koşmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. İmanda bu ısrarı daha da netleştirmek için Pavlus şunu ekliyor. Duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan. Duyduğunuz müjdenin size verdiği umuttan kopmadan devam edin. Burada tekrar şunu görüyoruz. Kurtuluş müjdesi yerini etik emirlerin ahlaki etine ve hikmetli yaşam prensiplerine bırakmıyor. Kurtuluş müjdesi ettir ve İncil'den, yani kurtuluş müjdesinden etlisi yoktur. İncil dikkatimizi çekip kendinde tutuyor ve yaşamımız boyunca bize umut aşılamaya devam ediyor. İşte İncil, kurtuluş müjdesi veya iyi haber dediğimiz Mesih'in İncil'i şudur. Mesih bizi Tanrı'yla barıştırdı. Bu barıştırmanın sonuçlarını görmeye başladık. Pavlus Filipi'deki kiliseye sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var diye yazıyor. Bu vaat kurtuluş müjdesine olan umudumuz için güçlü bir temel oluşturuyor. Kurtuluş müjdesi açık bir şekilde tüm dünyada duyuruldukça umudumuz çok daha kesindir. Sırlarını bol para ödeyen seçkin bir grubun dışında hiç kimseye yayıp anlatmayan gizemli dinlerin tam tersine İsa Mesih'in kurtuluş müjdesi tüm dağların tepelerinden herkese, her bireye, her inanca, her ırka, her cinsiyete açıklanıyor, duyuruluyor. Bazıları Hristiyanlarla karşılaşmadan önce internet üzerinden İncil'in müjdesini duyuyorlar, okuyorlar, görüyorlar. Bu İncil'in iyi haberi, müjdesi, kurtuluş müjdesi tüm yaratılışa açıklandı ve açıklanmaya devam ediyor. Hiçbir İncil'in hiçbir gizliliği yok. Pavlus yine size bir sır açıklıyorum diyor. Evet, biz bu sırrı burada açıkladık. Tanrı'yla barıştırıldınız. Mesih'in çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi, üçüncü gün ölümden dirilmesiyle Tanrı'yla barıştırıldınız. Adem'in o kopukluğu, Adem'in Adem'den atılışıyla başlayan bu serüven Mesih'in çarmıhıyla tamamlandı. Ve bu Mesih sizleri kanıyla bir fidye ödemesiyle satın almış olan bu Mesih tekrar gelecek ve bu barıştırma işlemini o yargı gününde, o son yargı gününde tamamlayacak. Evet, tüm dünya yaratılışın yenilenmesi için inliyor. Pavlus, İncil müjdesinin evrensel olarak ve samimi bir şekilde herkese sunulduğuna göklerin tanık olduğunu yazıyor. Baba Tanrı ve tüm melekler ve tüm göksel varlıklar İncil müjdesinin yaşamlarımızda köklenmesi umuduna seviniyorlar. Bir İncil görevlisi olan Pavlus da İncil'in müjdesinin evrensel ve samimi bir şekilde anlatıldığına tanık olduğunu yazıyor. İncil, Tanrı'nın yaşamlarımızda yapmakta olduğu değişimden bahsediyor. Ayrıca içimizdeki bu değişimin İsa Mesih'in tamamlamış olduğu bir işten kaynaklandığını yazıyor. Evet, o bizi Tanrı'yla barıştırdı. Artık onunla bu barış içerisinde yaşamaya devam edebiliriz ve içimizde eşi benzeri olmayan radikal bir değişim gerçekleştirdi. İsa Mesih'i ne kadar çok takip edersek onun lütuf dolu işini ve bu işin bizim yaşamlarımıza uygulanmasını o kadar çok keşfedeceğiz. Evet, Mesih'le barıştırıldınız. Bütün yaşamınız, bütün davranışlarınız, bütün tavrınız bunu sergilemeli. Bunu hatırlayın. Mesih'in çarmıhta ne gerçekleştirdiğini ve bunu neden yaptığını hatırlayın. Mesih'le barıştırıldık. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.